Ayrım 13.
Sayfa 140. Halen hayatta olduğunu kanıtlayan yegane şey Arizona manzaralı kartpostallar dedi Asya zehirli bir bakışı. Güneş altında kaktüs, alacakaranlıkta kaktüs, mor çiçekli kaktüs, kırmızı kuşlu kaktüs. Adam kartpostal tarzını bile değiştirmeye tenezzül etmiyor. Karısının fotoğraflarını da yolluyor diye ekledi Feride teyze haksızlık olmasın diye. Çok umurumdaydı o tombul sarışın karısının fotoğrafları. Yok mutfakta krep pişirirken, yok bahçede çapa yaparken, yok büyük kanyonda, yok Meksika şapkasıyla sırıtırken. Ne demeye gönderip duruyor bize bu fotoğrafları? Davet bile edilmediğimiz bir evin önünde yan yana bile gelmediğimiz karısı. Bize her ay evin kadının fotoğraflarını yollamasından sıkılmadınız mı? Asya çayının halen kaynar olmasını aldırmadan koca bir yudum aldı. Kolay değil, onca yol gelip gitmek. Her gün gazetelerde okuyoruz. Uçaklar kaçırılıyor, arabalar kaza yapıyor, trenler bile devriliyor. Dün Ege kıyılarındaki bir araba kazasında 8 kişi öldü diye araya rutin sabah haberlerini serpiştirdi Feride teyze. Kimseyle göz teması kurmadığından bakışları masanın etrafında asabi daireler çizdikten sonra tabağındaki siyah zeytinlerin üzerine odaklandı. Feride teyze ne zaman boyalı basının 3. sayfalarından tüyler ürpertici haberler okusa sıkıntılı bir sessizlik olurdu. Bu sefer de öyle oldu. Bu sessizlik sırasında tek oğlunun böyle tenkit edilmesinden rahatsız olan Gülsüm Nine surat astı. Banu teyze eşarbının uçlarını çekiştirdi. Cevriye teyze büyük kanyonun tam olarak nerede olduğunu hatırlamaya çalıştı. Ama öğretmenlik mesleğinde geçirdiği 24 yıl onun cevaplar konusunda cevval, sorular konusunda pısırık yaptığından kimseye sormaya cesaret edemedi. Cici anne tabağındaki sucuk dilimini bitirdi. Feride teyze okuduğu başka kaza haberlerini düşündü. Ama kasvetli haberler yerine Mustafa'nın Amerikalı karısının fotoğraflarından birinde taktığı masmavi sombero geldi aklına. İstanbul'da buna benzer bir şey bulsa gece gündüz başından çıkarmazdı kuşkusuz. Bu arada hiç kimse Zeliha teyzenin yüzünün aniden kedere büründüğünü fark etmemişti. Gerçeklerle yüzleşmemiz lazım dedi Asya kendinden emin. Yıllarca ailenin tek ve kıymetli erkek evladı olduğu için Mustafa dayının üzerine titrediniz. Ama o yuvadan uçar uçmaz sizi unuttu. Adamın bu aileyi takmadığı açık değil mi? Madem öyle, o neden bizim için bir şey ifade etsin ki? Oğlan çok çalışıyor diye araya girdi Gülsüm Nine. Gurbet kolay değil. Gurbet yer, kemirir adamı derler eskiler. O eskidenmiş. Şimdi artık o kadar kolay ki gidip gelmesi. Tabii gelmek isteyene. Uzaklık işin bahanesi. Asya çaydan yanan dilini rahatlatmak için peynirinden bir parça ısırdı. Hayrettir. Peynir güzeldi. Yumuşak ve tuzlu. Tam sevdiği gibi. Hem vıdı vıdı edip hem de yiyeceğin tadını çıkarmakta zorlandığı için bir anlığına çenesini kapatıp sinirli sinirli çiğnedi. Bu geçici ateşkesten yararlanan Banu teyze gergin zamanlarda adeti olduğu üzere bir mesel anlatmaya başladı. Yakında öleceğini bilen ve kaderden kaçabilmek için bütün dünyayı dolaşmaya kalkan bir adamın hikayesiydi bu. Kuzeye, güneye, doğuya, batıya, gidilebilecek her köşe bucağa gitmişti adam. En nihayetinde Kahire'de beklenmedik bir biçimde Azrail ile karşılaşmış. Azrail hayretle bakmış yüzüne. Ne tek kelime etmiş, ne peşinden gitmiş. Adam planı pırtısını topladığı gibi oradan da kaçmış. Yeniden düşmüş yollara. Çin'i maçinde saklı, kuytu bir kasabaya gelene kadar hiç durmadan yolculuk etmiş. Susuz ve yorgun argın karşısına çıkan ilk ana dalmış. Orada oturtulduğu masanın hemen yanında sabırla onu bekliyormuş Azrail. Bu sefer yüzünde rahatlamış bir ifadeyle, ''Hoş geldin, tam zamanında geldin.'' demiş. Doğrusu Kahire'de seninle karşılaştığımızda çok şaşırmıştım. Çünkü kaderinde Çin'i maçında buluşmamız yazılıydı. Asya bu hikayeyi ezbere bilirdi. Tıpkı bu çatının altında tekrar tekrar anlatılan nice hikayeyi harfi harfine bildiği gibi. Anlayamadığı ve asla anlayamayacağı nokta teyzelerinin noktası virgülüne kadar bilinen hikayeleri anlatmaktan bu kadar haz duymalarıydı. Oturma odasındaki hava yumuşadı. Korunaklı bir hal aldı. Gündelik hayatın rutini usulca sarmaladı her birini. Hayat uzun, kesintisiz bir provaymış da herkes repliklerini ezberliyormuş gibi. Kahvaltı bitene kadar bir lakırtıdan diğerine atladılar. Her hikaye bir yenisini tetikledi. Asya bile neşelenmişti. Bazen kendi tutarsızlığına kendi de şaşırıyordu. En sevdiklerine karşı nasıl böyle hınçlanabiliyordu? Ruh hali bir yoyoydu sanki. İnip çıkıyordu. Kah öfkeli, kah mutlu. Bilmiyordu ki bu açıdan da annesine benziyordu. Sokaktan geçen bir simitçinin tek düze sesiyle bölündü sohbetleri. Banu teyze pencereye koşup kırmızı kafasını dışarı uzattı. Simitçi, simitçi buraya diye bağırdı. Simit kaça? Simit'in kaç para olduğunu bal gibi de biliyordu. Bu bir sorudan ziyade vazife bilinciyle icra edilen bir ritüeldi. Bu yüzden de soru ağzından çıkar çıkmaz adamın cevabını beklemeden sonraki repliğe geçti. 8 tane versene. Her pazar kahvaltıda 8 simit alırlardı. Ailenin her üyesi için birer tane. Bir de fazladan uzaktaki eksik kardeşi için. Nasıl da tazeymiş simitler çıtır çıtır dedi Banu teyze yüzünde güller açarak. Halkalarla gösteri yapmaya hazırlanan bir sirk akrobatı gibi simitleri 2 kolun üzerinde taşıyordu. Susamlarını etrafa saçarak herkesin önüne birer tane bıraktı. Simiti böreğe, böreği ekmeğe katık ederek mideye indirmeye başladı. Ama çok geçmeden ya çarpıntısı tuttuğundan ya da aklına hapis bir düşünce geldiğinden yüzü ciddileşti. Bir müşteriye tarot kartlarında gördüğü uğursuz bir şey haber verirken aldığı ifadeye büründü. Kaderden kaçmak mümkün değil dedi Banu teyze kaşlarını kaldırarak. Allah uzun ömürler versin Mustafa'ya. Ama Amerika'ya kaçmak da ailemizin erkeklerini kırıp geçen kaderden kaçamayacağını bilmez mi? Bilir elbet. Asya'ya döndü Banu teyze. Vaktiyle ta Osmanlı'nın şaşalı günlerinde 2 sepetçi yaşarmış. İkisi de çok çalışkanmış. Ama biri inançlıymış, öteki ise hep inançsız, hep huysuz. Günün birinde köye sultan gelmiş. Sepetlerinizi buğdayla dolduracağım. Bu buğdaya iyi bakarsanız altına dönüşür demiş. Birinci sepetçi bu teklifi sevinçle kabul etmiş ve sepetlerini doldurmuş. Senden daha az hırçın olmayan ikinci sepetçi ise büyük sultanın hediyesini reddetmiş. Sonunda ne olmuş biliyor musun? Tabii ki dedi Asya. En azından 100 kere dinlediğim bir hikayenin sonunu nasıl bilmem? Ama sen bu hikayelerin benim yaratıcı ruhuma verdiği zararı biliyor musun peki? Mesela bu gülünç hikaye yüzünden okula başlamadan önce ertesi sabah altına dönüş umuduyla yastığımın altına bir buğday başağıyla uyurdum hep. Sonra ne oldu? Okula başladım. Diğer çocuklara altına dönüşecek buğdaylarımın beni yakında zengin edeceğini anlattım günün birinde. Sınıfın maskarası oldum. Beni budalaya çevirdiniz. Asya'nın çocukluğunda yaşadığı bütün şoklar ve travmalar arasında hiçbiri belleğinde buğday hadisesi kadar acı bir iz bırakmamıştı. İleriki yıllarda daima en beklenmedik anlarda karşısına çıkacak olan kelimeyi ilk o zaman duymuştu. Piç. İlkokul 3. sınıftaki bu buğday hadisesine kadar Asya piç kelimesini sadece bir kere anneannesinden duymuş ama fazla önemsememişti. Çünkü ne manaya geldiğini bilmiyordu. Ama buğdayların altına dönüşeceğini anlattığı gün kendisiyle dalga geçen çocuklardan birinin ağzından çıkan piç kelimesi başkaydı. Hikayenin bu kısmını kendisine saklayıp bir bardak daha çay koydu. Bana bak Asyacığım, bize istediğin kadar naletlik edebilirsin. Ama misafirimiz geldiğine kendine hakim ol. Ona iyi davran. İngilizcen hepimizden daha iyi. Falcılık sanatında yabancı dil şartı yok tabi diye sırıttı Asya. Banu teyze lisedeyken İngilizce dersi almıştı. Ama öğrendiklerinden geriye pek bir şey kalmamıştı. Feride teyzeye gelince okulda Almancayı seçmişti. Ama tam o sıralarda coğrafya dışında bütün derslere ilgisini kaybettiğinden onun da Almancası pek ilerleme kaydedememişti. Cici anne ve Gülsüm nene değerlendirme dışı olduklarından geriye sadece Zeliha teyze ile Cevriye teyze kalıyordu. İkisi de orta karar İngilizce biliyorlardı. Ne var ki her ikisinin İngiliz diline hakimiyetleri arasında keskin bir fark vardı. Zeliha teyze küfürler, deyimler, argo ile dolu günlük İngilizce konuşurdu. Her gün dövmeci dükkanına gelen yabancılarla konuştuğu şekilde. Halbuki Cevriye teyze liselerde öğretilen gramer odaklı zaman içine doğmuş, ders kitabı İngilizcesi konuşurdu. Velhasıl her türlü basit, karmaşık ve bileşik cümleyi ayırt edebilir, zarf, zamir ve isim tamlamalarını tespit edebilir, hatta söz dizimi içinde yanlış yere konmuş tamlayanları yakalayabilirdi. Ama konuşamazdı. Bu yüzden de sen çevirmenimiz olacaksın canım. Onun kelimelerini bize, bizim kelimelerimizi ona taşıyacaksın dedi Banu teyze. Kültürler arasında uzanan bir köprü gibi doğuyla batıyı birbirine bağlayacaksın. Asya evde sadece onun duyabildiği korkunç bir koku almış gibi burnunu kırıştırdı ve atış serbest manasına dudaklarını büzdü. Bu arada kimse Cici annenin sandalyesinden kalktığını ve senelerdir elini sürmediği piyanoya yaklaştığını fark etmemişti. Bazen yemek masasına sığmayan yemekleri ve tabakları koymak için büfe gibi kullanırlardı piyanoyu. "İkinizin aynı yaşlarda olması harika," diye bitirdi Banu teyze tiradını. "Arkadaş olursunuz." Asya merakla baktı Banu teyzeye. Acaba günün birinde Asya'yı çocuk gibi görmekten vazgeçecek miydi? Küçükken eve ne zaman bir çocuk gelse teyzeleri çocuğu onun yanına getirir ve adeta komut verirlerdi. Hadi arkadaş olun. Aynı yaşta olmak otomatikman iyi anlaşıp arkadaş olmak demekti teyzeleri için. Vallahi pek heyecanlı olacak. Ülkesine döndüğünde mektup arkadaşı olursunuz diye araya girdi Cevriye teyze. Mektup arkadaşlarına yönelik sarsılmaz bir inancı vardı. Türkiye Cumhuriyeti Öğretmenler Ordusu'nun yılmaz bir neferi olarak Cumhuriyeti batılılar karşısında temsil etmenin her Türk vatandaşının ödevi olduğuna inanırdı. İnsanın ülkesini temsil etmesi için uluslararası bir mektup arkadaşlığından iyi fırsat mı olurdu? San Francisco ile İstanbul arasında karşılıklı mektuplar gönderirsiniz artık birbirinize diye mırıldandı Cevriye teyze. Eğitim harici sebeplerle bir yabancı ile mektuplaşmak aklına hayaline sığmadığından pedagojik bir sebep aradı. Bizim sorunumuz sürekli yanlış anlaşılmak. Batılı zannediyor ki Türkler de Araplara benzer. Niye? Biz kendimizi gösteremediğimiz için. Bir kişi bir kişidir demeden anlatacağız kendimizi Batılılara. O esnada Feride teyzenin televizyonun sesini aniden açmasıyla yeni bir pop klip dikkatlerini çekti. Ekrandaki şarkıcının saç modeline dikkatle baktı Asya. Platin rengi kıvır kıvır. O anda Feride teyzenin bu sabahki saç modelinin kimden ilhamla yapıldığını anlayıp gülmemek için dudaklarını ısırdı. Maalesef ABD'ye Türklerden önce giden Yunanlar ve Ermeniler yüzünden Amerikalıların beyni yıkanmış durumda diye nutkuna devam etti Cevriye teyze. Türkiye'yi gece yarısı ekspresi zannediyorlar. Amerikalı kıza ülkemizin güzelliklerini göstermek senin görevin. Asya füsranla başını eğdi. Hem İngilizceni geliştirirsin. Belki ona biraz da Türkçe öğretirsin. Üstüne para versen bu kadarını bulamazsın. Şans ayağına geldi. Ayağım. Hazır lafı geçmişken Asya ayağa kalktı. Nereye böyle küçük hanım? Kahvaltı bitmedi daha diye sordu Zeliha teyze. Masaya oturduğundan beri ağzını ilk defa açmıştı. Haftanın 6 günü 12'den 9'a dövmeci dükkanının her cümerci içinde çalıştığından pazar sabahı kahvaltılarının mayışık uzunluğundan en çok o keyif alırdı. Japon filmleri festivali var dedi Asya. Samimi görünme gayreti bir sahtelik katmıştı sesine. Hocalardan biri hafta sonu bir film seyretmemizi ve hakkında çözümleyici bir yazı yazmamızı istedi. Ne biçim ödemiş o öyle diye atıldı geleneksel olmayan pedagoji tekniklerinden hiç haz etmeyen Cevriye teyze. Ama Zeliha teyze daha fazla üstelemedi. Peki git gör bakalım Japon filmini dedi başını sallayarak. Ama sakın gecikme. 5'ten önce evde ol. Akşam misafirimizi havaalanından alacağız. Asya heybesini alıp hızla kapıya yöneldi. Tam dışarı çıkmak üzereyken hiç beklenmedik bir ses duydu. Birisi piyano çalıyordu. Uzun zaman önce mazi olmuş bir ezgiyi arayan ürkek, titrek dokunuşlar, dağılmış, toparlanamayan notalar. Cici anne diye fısıldadı Asya heyecanla. Aradığı huzuru bulmuşçasına mütebessim usulca kapıyı kapadı ardından. Cici anne 100 yılın başlarında Selanik'te doğmuştu. Genç yaşta dul kalan annesiyle İstanbul'a göç ettiklerinde çocuktu daha. Sene 1923'tü. Tüm tarihlerin ve hadiselerin karıştırabildiği şecerede bir tek Cici annenin bu şehre geliş tarihinin karıştırılmasına imkan yoktu. Sen ve Cumhuriyet bu şehre birlikte geldiniz. Meğer bilmeden ikinize de hasretmişim. İkinizi de beklermişim dört gözle diyecekti seneler sonra kocası Rıza Selim Kazancı. İkiniz de eski rejimlerin köküne kibrit suyu ektiniz. Biriniz memleket sahtından, diğeriniz benim çatım altında. Sen de Cumhuriyet'te bir nur gibi indiniz hayatıma. Geldiğimde sen kederli ama kuvvetliydin. Ben sana neşe getirdim, sen de bana kuvvet verdin demişti Cici anne cevap mahiyetinde. Doğrusu Cici anne öyle şen şakrak ve akpak bir kızdı ki 15 yaşına geldiğinde taliplerini sıraya dizsen Galata Köprüsü'nün bir ucundan diğerine uzanırdı. Kapılarını çalan koca adayları arasında sadece birine ısınmıştı hiç. Kafesin ardından görmüştü onu. Yapılı, uzun boylu bir adam. Adı Rıza. Gül bir sakalı, incecik bıyığı ve alabildiğine ciddi, iri, kara gözleri vardı. ondan 15 yaş büyüktü. Bir kez evlenmişti ve söylentiye bakılırsa karısı hem onu hem de oğullarını terk edip gitmişti. Vicdansız kadın. Karısının ihanetinden sonra küçük oğluyla yalnız kaldığı halde birkaç sene evlenmeyi reddetmiş, babadan kalma evde tek başına yaşamayı tercih etmişti. Dostlarıyla paylaştığı servetini ve düşmanlarına sakladığı gazabını gün be gün büyüterek. Kendi kendini yetiştirmiş bir iş adamıydı. Çıraklıktan ustalığa geçmiş. Önceleri bir kazancı ustası iken doğru zamanda doğru yerde bayrak işine atılacak kadar akıllı bir müteşebbis. 1930'ların başında yeni Türkiye Cumhuriyeti halen coşku içindeydi ve her ne kadar hükümet propagandası el işçiliğini sistematik olarak göklere çıkarsa da bu alanda az para vardı. Yeni rejimin öğrencilerden vatansever yetişkinler yetiştirecek öğretmenlere, milli burjuvaziyi yaratmaya yardım edecek finansörlere ve bütün ülkeyi Türk bayrağı ile süsleyecek bayrak imalatçılarına ihtiyacı vardı, kazancı ustalarına değil. Rıza Selim bu yüzden bayrak imalatı işine girmişti. Ne var ki yeni mesleğinde deste deste para ve gani gani nüfuzlu dost edindiği halde soyadı kanunu çıktığında Rıza Selim beklendiği üzere bayrakçı soyadını almak istememiş, ilk zanaatıyla anılmak istemişti. Kazancı. Eli yüzü gayet düzgün, hali vakti yerinde olmasına rağmen aradaki yaş farkı ve ilk evliliğinde maruz kaldığı felaket düşünüldüğünde kim bilir karısı onu niçin terk etti? Belki de adamın sapıkça zevkleri vardır diye dedikodu yapıyordu mahalleli kadınlar. Rıza Selim Kazancı, cici annenin talipleri arasında en az makbul olanıydı belki de. Şüphesiz ondan daha münasip adaylar vardı. Ama annesinin ısrarlı itirazlarına ve gözyaşlarına rağmen cici anne kalbinin sesinden başkasını dinlemeyi reddetmişti. Belki de Rıza Selim Kazancı'nın kara gözlerinde şu dünyada pek çok derinden esirgenmiş olan kıymetli bir kabiliyet bulmuştu. Bir başka insanı kendinden daha fazla sevebilme kabiliyeti. O günlerde son derece genç ve tecrübesiz olduğu halde cici anne böyle bir meziyete sahip bir adam tarafından sevilmenin nasıl müstesna bir bahtiyarlık olduğunu anlayabilecek kadar sağduyuluydu. Rıza Selim Kazancı'nın gözleri merhametliydi. Tıpkı sesi gibi. İnsan kendini onun yanında emniyette hissediyordu. Etrafta kargaşa bile olsa. Rıza Selim gibi bir adam insanı yarı yolda bırakacaklardan değildi. Ama cici annenin Rıza Selim Kazancı'yı tercih etmesinin tek nedeni bu değildi. Aslında onu cazip bulmadan evvel hikayesini cazip bulmuştu. İlk karısının onu terk etmesiyle ruhunun ne denli derinden yaralandığını hissetmişti. Bu yaraları iyi edebilirdi. Buna itimadı tamdı. Ne de olsa kadınlar birbirlerinin bıraktığı enkazlar üzerinde çalışmaktan hoşlanır. Cici annenin kararını vermesi fazla uzun sürmedi. Rıza Selim'den başka kimseye varmayacaktı. Cici anne sezgileriyle Rıza Selim Kazancı'ya böylesine inanmıştı belki. Ama o da karşılığında son nefesine kadar bu güvenin hakkını verecekti. Çeyizi olmayan, onun yerine uzun tüylü, kar gibi bir kediyle çıkıp gelen bu beyaz tenli, gri mavi gözlü kadın hayatının eşisi olacaktı. Cici anne ne kadar kaprisli olursa olsun tek bir gün bile isteklerini yerine getirmezlik etmeyecekti. Ne var ki evdeki 3 yaşındaki çocuk için durum çok farklıydı. Küçük Levent üvey annesine asla kabullenmeyecek, bir kez bile sevmeye yeltenmeyecekti. Her fırsatta cici anneye direnecek ve en nihayetinde çocukluğunu bastırılmış bir hınçla noktalayacaktı. Tabii böyle bir garez altında yaşanan çocukluk artık ne kadar tamama erebilirse. Çocuk sahibi olmamanın kısırlık alameti sayıldığı bir dönemde cici anne ile Rıza Selim çocuk yapmamışlardı. İlk başlarda cici anne fazla genç olduğundan ve çocuk yetiştirme hevesi olmadığından, sonra fikrini değiştirdiyse de Rıza fazlaca yaşlandığında. Böylelikle soyu devam ettirecek tek çocuk Levent Kazancı'ydı. Onun da pek hevesi olmadığı bir ünvan. Üvey oğlunun gösterdiği husumet cici anneyi incitmişti. İncitmesine de bu durumdan fazla etkilenmeyecek kadar hayat doluydu o yaşlarda. Dünyada bebek bakmaktan çok daha ilginç şeyler vardı. Mesela piyano çalmayı öğrenmek. Çok geçmeden İngiliz Grover & Grover firması tarafından yapılmış bir Bentley piyano oturma odasının en mütena köşesinde ışıldıyordu. Cici anne ilk müzik derslerini bu piyanoda almaya başlamıştı. Bolşevik devriminden kaçmış ve Bolşeviklerin gidici değil kalıcı olduğuna kanaat getirdikten sonra İstanbul'a yerleşmiş beyaz Rus bir müzisyendi öğretmeni. Dediğine göre en iyi öğrencisiydi cici anne. Sadece yeteneği değil, piyanoya geçici bir oyalanma vasıtasından ziyade bir ömürlük refakatçisi yapacak sebatı da vardı. Rahmaninov, Borodin ve Çaykovski gözdeliriydi. Ne zaman evde yalnız kalsa sadece kendisi ve kucağında keyifle kıvrılan kedisi için çalmaya koyulsa bu bestecilerin eserlerini seçerdi. Ama misafirler için çaldığında tümüyle farklı bir repertuardan parçalar tercih ederdi. Hükümet memurları, iş adamları ve onların çıt kırıldım karıları için Bach, Beethoven, Mozart, Schumann ve bilhassa Wagner. Akşam yemeklerinden sonra erkekler ellerinde içkileriyle şöminenin yanına toplanır, dünya siyaseti tartışırlardı. 1930'ların başları milli siyasetin öyle ulu orta eleştirilemediği ya takdir ya da tasdik edilebileceği yıllardı. Yerin kulağı olduğundan ne kadar yüksek sesle olsa o kadar iyi. Bu yüzden de ne zaman hakiki bir tartışmaya ihtiyaç duyulsa en emin liman dünya siyasetiydi. Erkekler tartışa dursun, hanımlar odanın öteki tarafına toplanır, ellerinde kristal nane likörü kadehleri birbirlerinin elbiselerini süzerlerdi. Hanımlar tarafından iki kadın tipi arasında keskin bir ayrım vardı. Meslek sahibi kadınlar ve ev kadınları. Meslek sahipleri kararlı, idealist, yoldaş kadınlardı. Yeni Türk kadının timsali. Reformcu seçkinler tarafından yüceltilmiş, desteklenmiş. Bu kadınlar yeni meslek sahipleriydi. Avukatlar, öğretmenler, hakimler, yöneticiler, katipler, akademisyenler. Annelerin aksine eve kapatılmamışlardı. Ve dişiliklerini ortaya çıkarmama şartıyla sosyal, ekonomik ve kültürel merdivenin tepesine tırmanma şansları vardı. Çoğunlukla tayyör giyerlerdi. Kahverengi, siyah ya da gri. İffetin, tevazunun ve partizanlığın renkleri. Saçlar kısa, makyaj yok, takı yok, abartı yok. Cinsiyetsizleştirilmiş, dişiliksizleştirilmiş vücutlar. Ev kadınları ne zaman o sinir bozucu kadınsı kıkırtılarını koy verseler, meslek sahipleri koltuk altlarındaki düz deri çantaları sıkıca kavrarlardı. Her an çıkıp gidecek, bir iki kadın tipinden kaçacak gibi. Onların aksine ev kadınları bu davetlere kat kat tüllü saten gece elbiseleriyle gelirlerdi. Beyaz, pastel pembe ya da mavi. Hanım hanımcıklığın